Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Hali programına başladığımız Ocak ayının ilk programında program konumuz 15 Temmuz ve engellilerdi. Daha uzun şekliyle 15 Temmuz'da ve sonrasındaki vatan nöbetleri konumuzdu. O hain darbe girişiminin yapıldığı gece halkımız adeta bir destan yazmış, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ve engellisiyle, engelsiziyle bu vatan için canını feda etmekten çekinmemişti. Rabbim cümle şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Hani 15 Temmuz'un o unutulmaz kareleri, resimleri vardır ya, bunlardan birini şöyle gözünüzün önüne resmetmeye çalışacağım. Tekerlekli sandalyede bir engelli ve hemen yanında sırtına astığı Türk bayrağıyla bir bacağı ve iki koltuk değneğiyle hemen o engelli arkadaşının yanında yer alan diğer engelli ve onlardan oluşan bir resim karesi vardı, yine pek çok resim karesinin içinde. İşte o gece tekerlekli sandalyesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geceyi geçiren engelli bir arkadaşımızla yine vatan nöbetlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1,5 ay boyunca işinden çıkıp nöbete giden ve gerek kurumsal kimliğiyle gerekse ailesiyle, çocuklarıyla, bilhassa hafta sonları çadırını kurup yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde nöbetini tutan iki değerli engelli arkadaşımız o ilk programımızın konuklarıydı. O hafta Dünya Hali programında 15 Temmuz ve engelliler dedik. Arzu eden dinleyicilerimiz TRT.tsr internet adresimiz üzerinden podcastlere ve oradan da Dünya Hali programına tıklayıp bu ilk programımıza ve diğer programımızın arşivlerine oradan ulaşabilirler. Bilhassa bu resim ve yaşanmış gerçek olaydan yola çıkarak biz o hafta demiştik ki vatan engel tanımaz. Hakikaten söz konusu vatansa hiçbir engel söz konusu olamazdı. O ilk programın ardından pek çok programda sizlerle birlikte olduk ama bu haftada istedik ki yine 15 Temmuz'dan bahsedelim. Bu kez de 15 Temmuz engellilerinden bahsedelim. Bu hafta 15 Temmuz destanının 250 şehidi ve yüzlerce yaralısıyla şöyle geriye dönüp baktığımızda, gazileriyle birlikte geriye dönüp baktığımızda, o günün gündüzünde herhalde hiç kimse tahmin etmiyordu, değil mi? 15 Temmuz'da güne gayet sağlıklı bir şekilde, keyifli, enerjik bir şekilde bir yaz sıcağıyla başlamıştık belki ama o günün gecesinde engelli olmayanlar belki engelli kategorisine geçti. Yaralılarımız oldu, gazilerimiz oldu, aylarca hastaneden çıkamayanlar oldu. Hakeza onları aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bu sayı genişledikçe, arttıkça artıyor. 15 Temmuz günü hayat normal seyrinde devam ederken o gecenin sabahında bir vatan gazisi olarak hayat sizin için o andan itibaren farklı bir boyutta devam ediyor olabilir. İşte bu hafta 15 Temmuz gazilerinden Sayın Kazım Çakır bizlerle birlikte olacak. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı aynı zamanda 15 Temmuz gazilerinden Sayın Kazım Çakır şu an stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Kazım Bey.
Hoş bulduk. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Beni burada misafir ettiğiniz için, ağırladığınız için. Ben başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin bundan sonra bize 15 Temmuz'ları memleketimize, milletimize, insanımıza inşallah bir daha yaşatmaz Amin. Temennisiyle kısaca yaşadığım o 15 Temmuz gecesindeki olayları özetlemeye çalışacağım.
Buyurun, nasıl, ilk haberi nasıl aldınız? Evden, evde miydiniz? Evden nasıl çıktınız? Nereye gittiniz ilk? Şöyle o geceyi bir tekrar zihnimizde hayal edelim. Buyurun.
Evet, ben 15 Temmuz gecesi konutumda saat 21.30 civarında televizyon başında televizyonları izlerken tabii tankların İstanbul'da köprünün üzerinde köprüyü işgal ettiğini gördüm. Anormal bir durum olduğunu bir anda tabii anladım. Hem yaşımız, tecrübemiz itibariyle problem olduğu, sorun olduğu aşikardı. Ama problemin ne olduğunu bir anda tabii çözemedik. Birkaç yer aradığımda bir sıkıntı olduğunu onlar da söyledi. Sonra tabii ilerleyen saatlerde televizyonda, ilerleyen dakikalarda daha doğrusu bir işgalin, bir kalkışmanın askeriyedeki bir grup ekibin bir kalkışma yaptığını öğrendik ve o anda şuna karar verdim. Bizim dışarıda sokakta olmamız gerektiği kanısına vardım. Çünkü bu gerçekten bir kalkışmaysa bu bir darbe değil. Bu darbeden öte bir şey olduğunu anladım ben. O konuda da hemen düşündüğümde ilk aklıma gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın havalanına gelebileceğini düşündüm Ankara'da. Atatürk Havalanı'nda onu karşılamamız gerektiği kanısına vardım.
Sizin için o an ilk istikamet havalanıydı.
Evet, oydu. İlk aklımıza gelen. Evet, ilk aklımıza gelen oydu. Onun dışında hemen birkaç arkadaşım aradı beni giderken. Biz de gelelim. Onlar da aldım. Dört arkadaş beraber havalanına doğru yola çıkmıştık aracımızla beraber. Tabii ben Ankara Altındağ ilçesinde yaşıyorum, ikamet ediyorum. Biz havalanına giderken orada bir ilçe başkanı kardeşimiz aradı bizi. Nerede olduğumuzu sordu. Biz havalanına gidiyoruz dediğimizde ya gelin hep beraber Altındağ ilçesinden beraber birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayalım diye bizi yanına davet ettiler. Biz de o vesileyle o tarafa doğru o kardeşimizin yanına gittik. Ya bu opera meydanında baktık ki insanlar işte o anda binleri, bin kişi, 1500 civarında bir insan topluluğu oluşmuş. Biz bu kardeşlerimizle beraber, hep beraber havalanına doğru istikamet aldık. Yürümeye devam ettik. Tam Ulus Heykel'in oraya vardığımızda bir kardeşimiz aradı bizi, Necdet Keyinci diye. Dedi ki ya bu şeyde neredesiniz? İşte biz Ulus'ta heykelin orada olduğumuzu, 1500 kişiye yakın olduğumuzu söylediğimde bu meclisin abluk altına alınmaya başlandığını, tankların arabaları ezdiğini, Allah rızası için eğer kalabalıksanız buraya gelin, oradan bir yardım adeta feryadında bulundu bize.
Biz o an de, için sizde yeni bir istikamet belirlendi. Evet. Hani o hep şikayet ettiğimiz cep telefonları vardır ya, zaman zaman deriz ki işte iletişimi artık muhabbeti engelliyor. Gençlerin, çocukların bile elinde. Ama o gece büyük bir nimet olduğunu galiba ve hayra kullanıldığında iyi sonuçlar verdiğini gördük. Bakın siz havalanı diye yola çıktınız ama o görüşmeler, mesajlaşmalar, konuşmalar neticesinde yeni bir istikamet belirlediniz. Ve şimdi yeni bir rota çizildi. Yolumuz oraya doğru gidiyor değil mi?
Evet. Gerçekten de o gün sizin de bahsettiğiniz gibi teknolojinin çok önemli bir aygıt olduğunu, o gün bilhassa da o gün gece önemliydi. Onu kullandık. Evet, biz istikamet arkadaşlarla beraber istişare ederek 1500 tane kardeşimizle beraber geri meclise doğru yöneldik. Tabii arkadaşları bu sırada uyardık. Dedik ki hiç kesinlikle yolda taşkınlık yapmayacağız. Cam çerçeve, sataşma olmayacak. Biz kol kola, el ele gireceğiz. Ülkemiz adına canımızı da ortaya koyarak bu protokol yolu dediğimiz Çankırı Caddesi üzerine bu yolu işgal edeceğiz. Tank da gelse, top da gelse kesinlikle geçiş, geçit vermeyeceğiz. İstikametimiz hep beraber inşallah mecliste vekillerimize sahip çıkacağız diye o yöne döndük, yöneldik. Tabii tam bu Sıhhiye Köprüsü'nün oraya geldiğimizde adliyenin tam karşısıydı. Oradaki vatandaşlar bir tane tankı çevirmişler. Tank olduğu yerde dönüyordu. Tabiri caizse orada sortu yapıyordu. Ben sorduğumda ya bu tank niye burada dönüyor dediğimde, sağ olsun oradaki vatandaşlarımız, genci, yaşlısı, ihtiyar, kadın, çocuklar dahi vardı. O tankın camını boyamışlardı. Sprey boyasıyla boyamışlardı. Tank önünü göremediğinden dolayı olduğu yerde sortu yapıyordu. Evet. Tabii bunun üzerine de oradan bizim ekipten birkaç tane arkadaşımız dediler ki biz bu tankı durduralım. Kaldırım taşları tankın paletine arasına, demirler, levha demirleri sökerek o tankı durdurmaya çalıştılar. Baktık
belki
ki
de hayatında hiç tank görmeyen insanlar tankı durdurmanın yollarını bulmuş değil mi pratik zekasıyla? Ve orada bir taşkınlık değil de hep bir olumlu sürece doğru gitmesi de hakikaten halkımızın takdire şayan yönlerinden biri olsa gerek. 1500 kişi çünkü kolay değil, dile kolay. Onu yönlendirebilmek, hep birlikte toplu hareketi sağlayabilmek zor iş hakikaten.
Kesinlikle yani ben bunu normal bir şekilde anlatıyorum ama o anı yaşamak gerekiyor.
Tabii
O
işin
tankın,
duygusallığı da
evet,
var değil mi?
o tankın orada dönmesi, o asfaltı çizerek böyle olduğu yerde o yaydığı kokular, o vatandaşın o tankı sadece bir oyuncak olarak görmesi, üzerinde bir sürü insanın namlusunun ucunda bile insanların olması, tankı durdurmaya çalışması bizim milletimizin, bizim insanlığımızın ne kadar bir medeni cesaret olduğunu o gün Cenab-ı Rabbül Alemin de vermiş olduğu bize bir, o gün zannedersem bir cesaretti. Onu yaşadık, onu gördük orada. Tabii bir anda aklımıza şu geldi. Dedik ki bizi bu tankla burada işte o anda 5000 kişiydi. 5000 kişi olmuş orada. Belki de dedik biz bu 5000 kişi bu tank burada oyalıyor. Şu anda belki de meclis elden gidiyor.
İhtiyaç olan yerler var.
Diye düşündük.
Evet.
Bir anda dedik ki bir grup burada kalsın. Ondan sonra geri kalan 3'te yaklaşık 4000 kişiyle biz meclise yürümeye devam ettik. Meclise ulaştığımızda mecliste sağ olsun işte polislerimiz meclisi kontrol almıştı vatandaşlarımızla beraber. Bize söylenen şuydu: Genelkurmay'da bir sıkıntı var. Genelkurmay'ı ele almamız gerekiyor. Genelkurmay'ı kontrol altına almamız gerekiyor. Türk halkı olarak diye düşündük. Biz tabii
sizin için o gece üçüncü bir rota belirlenmiş
evet,
oldu.
Evet, üçüncü bir rota.
Evet.
Biz istikametimizi hemen Genelkurmay'a çevirdik. Genelkurmay'da tabii askerler orada bütün nizamiye giriş kapıları, bütün her tarafta askerler yerini almıştı bu kalkışmaya hazır olan ya da kalkışma emri verilen o asker grubu. Biz kendilerine izah ettik. Dedik ki arkadaşlar, askerlere bu bir kalkışmadır, bu bir grup. Askeriyede kendini bilmez, komutan diye tabir ettiğimiz insanların, bunlar komutan da olamaz, ülkeyi kaosa sürüklemektir. İşte burada kaos yaratmaktır, burada başarı söz konusu değildir. Burada sizi erler, askerler olarak bu insanlar kullanıyor. Kendinizi kesinlikle kullandırmayın. Devletinizin, milletinizin, genel kurmayın, askeriyenin yanında olmalarını gerektiğini söylediğimizde, birçok arkadaşımız da işte biz kardeşiz, biz birlikteyiz, karşı karşıya gelemeyiz, siz bizim evlatlarımızsınız diye büyük yaşlı amcalar da bu şekilde askerlere izah ettiğimizde, tabii askerler de orada o anda bize böyle emir verildi. İşte biz sadece burada görevimizi yapıyoruz gibi seslenişlerde bulundu. O anda Genelkurmay'da vatandaşlar tarafından Genelkurmay'ı çevreleyen o demir parmaklıkları vatandaş tabii o anda yıktı. İnsan gücü gerçekten o günde bir farklı olduğunu ben anladım. Yoksa normal şartlarda oranın, Genelkurmay'ın bir insan gücüyle yıkılacak falan demirleri yok.
İnsan gücü iman gücüyle ve vatan sevgisiyle birleştiğinde nasıl büyük bir güce dönüşüyor? Bunun bir örneği. Buraya bir virgül koyalım. Bu vatan bizimdir. Çünkü değil mi? Bugün yola çıktığımız husus buydu, bu vatanın bizim oluşu. Güzel bir eserle devam edeceğiz. Bu vatan bizimdir diyecek Aykut Kuşkaya 15 Temmuz Marşı'na. Hep birlikte bir kulak verelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz Gazi Kazım Çakır'la birlikte. Müzik
güneşte boyandı yüzü göklerin. Şehitler bağrına uzandı yerin. Zamanın nabzında azam bizimdir. İhanet onların vatan bizimdir.
Zamanın nabzında atan bizimdir.
İhanet onların vatan bizimdir.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta 15 Temmuz engellilerinden, 15 Temmuz gazilerinden Kazım Çakır bizlerle birlikte. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı aynı zamanda Sayın Kazım Çakır 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını bize anlatıyordu. En son Genelkurmay'ın önündeydiniz ve oradaki kalabalıkla birlikte bir barikat oluşturmuştunuz, adeta kendinizden bir canlı barikat oluşturmuştunuz. Sonrasında neler oldu ve nasıl yaralandınız ve ardından da tedavi sürecinize geçelim. Çünkü bir yıl olmasına rağmen, aradan bir yıl gibi koca bir süreç geçmesine rağmen halen daha tedavi süreciniz devam ediyor. Ama öncesinde o geceyi bir tamamlayalım.
Tabii biz işte insan gücünün gerçekten çok farklı olduğunu anladık. O gün gece o Genelkurmay barikatlarını açtıktan sonra Genelkurmay'ın içine girdik. Genelkurmay'ın içine girerken Genelkurmay'ın tam girişinde 20 küsür tane askerle bir tane komutan bir adım daha atarlarsa vurun emri verdi askerlere. Askerler de orada emredersin komutanım dediğinde ben gerçekten orada bir kez daha kanım dondu.
İhanetin
yani
tescili.
Bizim çocuklarımız bize namlu doğrultmuşlardı. Ama ben şunu anladım ki o namluyu gerçekten de emredersin komutanım dediklerinde vuracakları anısına biz ölümle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha anladık. Şahsım adına söyleyeyim tüylerim ürpermişti ama asla geri dönmek gibi bir niyetimiz yoktu. O genelkurmayı o gün mutlaka ve mutlaka her şeyle birlikte kontrol altına almamız gerektiği inancındaydık.
Allah razı olsun sizlerden
bütün, ve bizimlesinde. Sağ olun, Allah sizden de razı olsun. Bütün oradaki vatandaşlarımız biz bu engamede işte o komutanla karşılıklı söyleşi yaparken ya da durumu izah etmeye çalışırken bir grup vatandaşımız da arka taraftan genelkurmayın yangın merdivenlerinden genelkurmayın içini işgal etmişlerdi. Bize hemen ön camdan dediler ki işte yangın merdivenlerine yönelin hep beraber oradan girin. Ve oradaki komutanla beraber o askerler yangın merdivenlerini kapatmak için o istikamete yöneldiğinde biz genelkurmayın o aslanlı giriş kapısından içeri girerken orada içeride çatışmaların olduğunu, silahların çekildiğini, vatandaşların vurulduğunu gördük. Tabi bunun üzerine bizim geri bahçeden insanları yönlendirmemiz gerektiğini genelkurmayın içerisine kanısına vardık. Ve genelkurmaydan içeri bahçeye çıktığımızda bize de ateş açıldı. Birkaç tane arkadaşımız orada yaralandığında biz genelkurmayın orada Nizamiye'deki asker nöbetçi kulübesinin önüne kendimizi siper ettik. Attık bir anda. Oradan sağ olsun bir tane Türk polisi, bir tane bir kardeşimiz, polis kardeşimiz uzun namlulu silahla yanımıza geldi. Duvarlardan seken mermilerle siz burada şehit olabilirsiniz. Burayı hemen terk etmemiz gerektiğini, genelkurmayın bahçesinin dışarıdaki duvara siper almamız gerektiğini bize söyledi. Biz de bunun üzerine genelkurmayın bahçenin dışına duvara kendimizi siper aldığımızda o bir tane kardeşimiz Celalettin Beş kardeşimiz de orada şehit olmuştu. Biz onun vurulduğunu öğrendiğimizde onu alıp hastaneye götürelim diye siperden kalktık genelkurmayın bahçesinin duvarlarının siperinden. Onu almaya giderken de ilk adımımızı attığımızda tabii bize 2.40 civarındaydı saat zannedersem havadan helikopterin 3 tane helikopterin bizi yaylım ateşine tuttuğunu gördük. İlk ateşlerden birisi de bizim bacağımıza isabet etti. Tabii benim yanımda o zaman Abdullah, Sezgin ve Ahmet Arı kardeşim vardı. Onlara bir anda seslendim. 3-4 metre gittim o merminin etkisiyle. Alev topuna dönmüştü sol tarafım. Ve bir de meydanda kalmıştım. Ateş, yaylım ateş de devam ediyordu. Dedim Abdullah, Ahmet beni kenara lütfen çekin. Ben kalkamıyorum. Diğer bacağıma da şarapnellerin geldiğini hissettim. İki bacağım da o anda tutmuyordu tabii. Onlar da sağ olsun ikisi de vurulmuştu o anda. Birisi karnından, birisi yine bacağından.
Ama size destek olarak çektiler kenara.
Evet. O yaralı hallerinde, o kendilerini unutmuşlar. O anda beni kenara çektiler. O demir parmaklarının oraya biraz daha kendimizi biz siper haline almıştık. Oradan bir tane kardeşimize sağ olsun doktormuştu. Bizim bacaklarımızı kemerle bağlayarak 8-10 kişiyle birlikte omuzlarını aldılar bizi. Güven parka kadar, çünkü ne araba geçiriyorlardı ne herhangi bir sivil vatandaş vardı ne de araç vardı. Bizi güven parka kadar sırtlarında 8-10 tane kardeşimiz taşıttılar sağ olsunlar. Oradan ambulansla beraber ben hastaneye, numune hastanesine gittim. Numune hastanesine kadar bilincimi kaybetmedim. O anda her şey kontrol altındaydı, biliyordum. Ve yoğun bakıma girdiğimizde o anda kendimizi kaybetmişiz.
Evet.
Tabii bundan sonra da işte sabah ben bir uyandığımda kendimi Ankara Hastanesi'nde gördüm. Hı
hı. Ve hastane tedavi süreci başladı.
Başlamış,
peki
evet.
Şunu sorayım, kısaca da cevabını alalım sizden. O ana kadar, o vakte kadar sağlıklı bir insan olarak hayatınızı sürdürüyordunuz ve sonrasında uzun bir tedavi süreci başladı. Halen de devam eden bir süreç. Hayatı bu tedavi süreciyle birlikte götürmeye çalışmak nasıl bir şey?
Evet, tabii biz o gün işte orada ameliyatlar serisine başladık. Bugüne kadar tabi bir yıl geçti üzerinden, 4 tane ameliyat olduk. Bunlar ameliyatlar için bu tarafına baktığımızda gerçekten zor işler. Ama bize hiçbir zaman böyle sıkıntı, bıkkınlık, yorgunluk vermedi. Son bir yıl içerisinde 4 ameliyatta, her ameliyatta 15 Temmuz'u hatırlayarak biraz daha onurla, gururla bu ameliyatlardan çıktık. Kendimizi hiçbir zaman da işte engelli, sorunlu, sıkıntılı asla hissetmedik. Şu anda ben inanın raporlu olmama rağmen, yeni ameliyattan çıkmama rağmen, sıkıntılarım olmasına rağmen eskisinden daha formda, daha zinde hissediyorum. Çünkü bunun nedeni şu: devletimiz gerçekten bizlerin yanında olduğunu bize gösterdi. Ben başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Aynen. Yakınlarına sabır diliyorum. Aynen. Yine Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi, Başbakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tedavi sürecinde bizi yalnız bırakmayan devletimize minnettarlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Yine Hak İş Genel Başkanımıza ve Hak İş ailesine teşekkür ediyorum. Bir Hak İşli olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Türk milletine, o gün sokakta olan Türk milletine, bizimle sokakta olamayan, dualarını bizden esirgeyemeyen yaşlarımıza, Türk halkına da buradan şükranlarımı sunuyorum. Burada bizi konuk ettiğiniz için TRT ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, tekrar o gece yaşadıklarınızı bizimle paylaştıklarınız için. Ve tüm halkımız adına hakikaten minnettarız 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize. Rabbim tekrar böylesi bir acıyı yaşatmasın, yaşatırmasın inşallah. Ama biz bugün 15 Temmuz destanı diyorsak, hakikaten oradaki o destan kelimesi hiç de boşuna değil. Az önce anlattınız, insan gücü, iman gücü ve vatan sevgisiyle birleştiğinde nasıl büyük bir güce dönüşebiliyorsa, hakikaten bunun en net, en güzel örneklerinden birini siz de bizimle paylaşmış, anlatmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Acil şifalar diliyorum. Ben de bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum ve tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, geldik bu haftada birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Unutmayalım ki vatan engel tanımaz. Dünya Hali.